Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Zihin Okulu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medayim Yanık var. Bugün eş ilişkileriyle yine başlayacağız. Eş ilişkileri ve çocuk üzerine bazı sorularım olacak hocam. Şöyle ki biz programlarımızda çocuklarımızın zihin dünyasıyla ilgili, büyümeleriyle ilgili, travmatik yaşantılarla ilgili konuşuyoruz. Peki çift terapisi, eş terapisi süreçlerinde eşlere aralarındaki kavganın çocuklarına olumsuz etkilerini göstermek bir anlamda mümkün mü, işe yarar mı? Gösterdiklerimizde bu anlamda bu ruh sağlıklarına olan olumsuz etkilerini göstermemiz eş ilişkilerine bir katkı yapıyor mu?
Evet Feyzullah, bu aslında en direkt olarak travma önlenebilir mi? Çocukluk çağındaki evet. Travma önlenebilir mi sorusu. Çünkü mesela anne babalar arasındaki kavgalar çocukluk çağı travmalarının önemli nedenlerinden biri. Bizim sıkça klinikte gördüğümüz bir şey. Daha yakın zamanda dinlediğim bir öyküde anne baba fena halde kavga ediyorlar. O kadar kavgaya kaptırıyorlar ki bir ara işte 9 yaşlarındaki bir çocuklarının nerede olduğunu akıllarına geliyor. Çocuk içeride banyoya girmiş, kapıyı kapatmış, kulaklarını tıkamış, cenin pozisyonunda bir yerde odada, işte banyoda duruyor. Şimdi bu çocuk olup bitene karşı hani buna katlanamıyorum, dayanamıyorum diyor. Cenin pozisyonu bir insanın alabileceği kendini koruma ile ilgili en yoğun pozisyon. İşte depremde yaptığımız bir şey. En küçülmüş halimiz. Kulakları tıkamış olmak, olup bitenleri duymak istemiyorum. Acı içinde olduğunun en büyük göstergesi. Doğrusu anne babayı derinden etkilemişti. Biz ne yapıyoruz diye. O şeyden sonra bu mesele üzerine biraz daha düşünmeye başladım. Acaba bu türden sonuçları anne babalara anlatmış olmak, anne babaların tavırlarında bir değişime yol açar mı? Bu tabii travmaların bir kısmını nasıl önlenebilir anlamına geliyor. Bu da anne babalık eğitimlerinin tüm meselesine götürüyor bizi. Benim kanaatim şudur. İki tür travma var veya yapanlar açısından, eylemi yapanlar açısından iki grup travma var. Çocukluk çağı travmasına sebep olan 100 kişi, 100 çift aile, anne baba düşünürsek bunların aşağı yukarı %5-10'u belki yani biraz zalimce olan bir şey, doğaları gereği olan bir şey, pek eğitimle etkilenebilecek bir şey değil, adli sistemlerle ancak durdurulabilecek. Eğitim olarak da ulaşmanın kolay olmadığı, eğitime de pek kulak vermeyecek bir kişiler bunlar. Diyelim ki yani kendi çocuğuna tacizde bulunan bir kişinin eğitimle bunu durdurabilmesi pek olası değil. Ancak adli sistemle durdurulabilecek veya işte kendi ağır hastalığından dolayı olan bir şeyi tedavi etmediğiniz zaman olacak bir şey değil. Veya tedavisi mümkün olmayan bir durum oluyor bazen. Ama aşağı yukarı çocukların başına gelen travmatik yaşantıların sebebi olarak benim kanaatim %90'ı bu durum kendilerine anlatıldığında bir şekilde yardım edildiğinde, bakış açıları, tutumları değiştirilebildiğinde bu eylemi bu şekilde, bu şiddette, bu sıklıkla yapmayabilecek insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu ne demektir? Eğer biz anne babaları ya bu yaptığınız şu hareketler çocukta şuna sebep oluyor diye eğitebilirsek çocukluk çağı travmalarının büyük kısmını önleyebiliriz demektir. Çocukluk çağı travmalarını önlemiş olmak demek bir neslin hasarlanmasının önemli nedenlerinden birini ortadan kaldırmak demektir. Çünkü bir insan tekinin çocukluk döneminde travmatik bir yaşantı içinde olmuş olması onu hayat boyu bozan bir şey, yaralayan bir şey. Hele bir de ya güçlü psikolojiler oluşturuyor, ya negatif duygular oluşturuyor, ya da zihni bölerek kalıcı etkide bulunuyor. O yüzden sanki insan gücümüzü arttırmak istiyorsak, insan niteliğimizi arttırmak istiyorsak, çocukluk çağındaki yaşanan travmatik yaşantıları azaltmak gibi bir vazifemiz olması lazım. Böyle bir tarzımızın olması lazım. Bunun yolları nedir? Bunun yolları hani bizim kitapta yaptığımız şey veya anne babalık eğitimde yapmaya çalıştığımız en azından 58 türünü bulabildiğimiz o travma türlerinin aslında toplum temeline yayılması gerekiyor. Topluma katmanlarına yayılması gerekiyor.
Bir önleyici hizmet anlamında.
Önleyici hizmet anlamında. Şimdi mesela diyelim ki çocuk anne babalara çok basit bir şey öğretsek. Diyelim ki çocuğunuzu tamam hadi cezalandırıyorsunuz da anladık. İyi bir fikir mi ayrı bir şey de. Ama bunu diyelim ki işte kapalı bir yerde, karanlık bir yerde yap değil de o da açıkken ışıklı bir yerde yapmak gibi bir şey. Çünkü bu diğerinin bak şu öyküde anlatıldığı gibi veya şu şeyde gösterdiği gibi kanıtlar çocuğunuzda kalıcı bir şey yaratıyor. Bunun olmasını ister misiniz? Veya diyelim ki işte anne babala aranızda yaptığınız kavgalara şahit olmak şu oranda çocuklarda uzun vadede ya evlilikle ilgili olumsuz bir kanaate sebep oluyor. Bu kişinin ya evden erken kaçmasına ya evlenmeme istesine ya da evliliklerin kötü olacağına sebep olabiliyor. Veya işte zihin bölünmesine sebep olabiliyor veya korkulara sebep olabiliyor. Bunun çocuğunuzda olmasını ister misiniz? Genellikle hani bu türden şey mesele anlatılır ise ailelerin tavırlarında bir değişkenlik oluyor. Bunu öğrettik diye çiftin arasının düzeleceğini sanmıyorum. Ama çocuğun şahit olabileceği tarzdaki aşırı tarzının durdurulabileceği kanaatindeyim ben. Hı hı. Çünkü sonuçta aile ki eşler kendi aralarında tartışıyorlarsa, kavga ediyorlarsa bunun bir sebebi vardır. Bir hali vardır. Bunu tek bir gerekçeyle durduramayız çocuk hayrına diye kimse tamamen hani bu kadar basit değil işler. Ama en azından bunun bu şekildeki tarzını yapmamayı, çocuğun önünde bunu yapmamayı, bu bir nevi frenleme görevi yapabilir. Bu da çocuğun psikolojisinin etkilenmesini bozabilir. Çünkü şunu biliyoruz biz. Anne baba arasında diyelim ki evlilik doyumu düşük. Ama böyle çok sert kavgalar da olmuyor. Çocuk da buna şahit olmuyorsa çocuk bundan çok olumsuz etkilenmiyor.
Evet.
Sadece çocuk şunu biliyor. Yani annem babam birbirlerine çok da düşkün insanlar değildi.
Daha işte eminim pek birbirlerine anlaşamıyorlardı ya da pek sevmiyorlardı. Ya da işte bir aralarında soğukluk vardı diye hatırlayabilir.
Ama gürültü, patırtı, kavga, dövüş yoktu. Hı hı. Böyle bir durumda çocuk çok büyük ihtimalle bundan etkilenmeyecektir. Hı hı. Yani bunun da bir minimal etkisi olabilir ama bu böyle travmatik etki dediğimiz boyuttaki bir şeye dönmeyecektir.
Ya da çok arada ufak tefek sürtüşmeler, tartışmalar, hatta ses yükselmeleri, biraz hararetli tartışmalar. Ama sonrasında bazen hani tatlıya bağlanan küslükler ve tartışmalar görmesinde çocuğun büyük bir sıkıntı yok. Yani hiçbir şekilde çocuğun önünde tartışılmaz diyemeyiz. Hı hı, çünkü hı. Çocuk da onu görecek. Büyüklerinde tartışabildiğini ama uzlaşabildiklerini, sonradan devam edebildiklerini, özellikle birbirlerini seven aileler, eşler arasında olabilir. Yani çocuklar duymasın şeyi burada çok doğru olmayabilir. Yani her meseleyi çocuklardan ayrı gizli konuşmak, hiç önlerinde bir şey konuşmamak ideal olmayabilir diye düşünüyorum ben de.
Ama yine de çocukların yani gözün önündeki o şiddetli kavgalar,
yıkıcı
kavgaların da pek bir eğitici tarafı olduğu söylenemez. Yani bunu da hayatın içinde bu da var denemez. Çünkü hayatın içinde onun olması normal değil.
Tartışmalar böyle hafif belki anlaşmazlıklar, uzlaşmazlıklar ve sonrasında çözülebilen meseleler. Anne babanın sonra tatlıya bağladığını, birbirleriyle konuşmaya devam ettiklerini. Çünkü onlar da arkadaşlarıyla tartışacaklar. Nasıl barışacakları, nasıl devam edeceklerini biz bir anlamda modelde oluyoruz. Anlaşmazlık olacak. Ama yıkıcı kavga bu anlamda travmatize edici oluyor. Hele bir de süreyen bir şey ise, kronikleşmişse yıkıcı kavgalar işte o zaman tehlike biraz daha büyüyor. Risk. Tabii.
Hele arkasından ev terk etmeler, anne babadan birinin evden uzaklaşması, işte o olaya diyelim ki karakolun, diğer ailelerin o dahil olması, boşanma cümlelerinin ortada geçmiş olması, bu pek bir eğitim parçası sayılamaz bu boyutta. Ama dediğin diğer şey Kesinlikle katılıyorum ona. Hani hayatı böyle bir çocuklar adına sünni bir hayat, gerçek dünyayla ilişkisi olmayacak tarzda abartılmış kontrollü bir ortama da gerek yok. Hani bu bir denge.
Denge lazım.
Bu bir denge.
Evet.
Ama şu da açık. Anne babanın diyelim ki pozitif, sevgi dolu, ağırlıklı havasının iyi olduğu bir evde büyümek kadar da şanslı bir şey yok.
Evet, çok yararlı, çok büyüten, geliştiren bir şey yok. Çünkü o olumlu, olumsuz şeyler olduğu olumluyu da biz model alıyoruz.
Tabii. Esas model alacağımız şey oradan acayip bir model çıkıyor. Evet. Yani anne babasının diyelim ki ilişkisinin iyi olduğunu gören bir şey bir kere bir aile kavramına inanıyor. Mutluluk denen bir şey, aile mutluluğu denen bir şeye inanabiliyor. Kadınların, erkeklerin iyi geçinebileceğine inanabiliyor.
Babası annesine o anlamda nasıl davrandıysa ya da annesi babasına, o da onu modelleyip, o da mesela eşine, çocuklarına, bu nesilden nesile bu da devam ediyor sonuçta.
Değil mi? O muhteşem bir şans.
Evet.
Zaten hani bizim kitabımızda çocuklukla ilgili pozitif anıları anlatın dediğimizde en sık çıkan anılardan biri o, mutlu aile ortamı.
Aile ortamı, evet.
Annem şöyleydi, babam şöyle yapardı. İşte babam gece kalkar üstümüzü örterdi. İşte babamla annem şöyle geçinirlerdi. Bizim akşam yemeklerimiz bir muhabbetle geçerdi. İşte pazar kahvaltılarımız şöyle olurdu. Ailece şurada pikniğe giderdik, işte şuradaki etkinliği yapardık. Bunlar insanı geliştiren müthiş hikayeler.
Evet. Bol bol bu tip anılar biriktirmek, bu tip anılar ekmek lazım. Olumsuz örneklerinde de şununla da çok sık karşılaşıyoruz hocam. Yani işte böyle gerçekten hani yıkıcı kavgaların, hadi onun da ötesinde atıyorum işte babasının annesine gösterdiği o şiddet de büyümüş, zihninde yer etmiş. Ve bir anlamda ben böyle olmayacağım, ben böyle olmamalıyım diyen bir kişi şu şikayette gelebiliyor. Yani işte babama benziyorum gitgide ya da anneme benziyorum. Yapmayacağım dediğim şeyi yaptım hocam, nasıl olur falan diye. Ama galiba beyin bir şekilde o olumsuz örneği hani zihninde böyle bir kodladığı zaman her ne kadar biz böyle olmamaya gayret etsek de bazen galiba o stres anlarında farkında olmadan yine aşina olana yöneliyoruz. Aşina olanı yapıyoruz. Sonra bunu yaptığımız için bir suçluluk da oluyor. Ama beynin galiba böyle de bir mekanizması var. Evet. Bazen örnek alıyoruz ya da tam tersi hayır bunu ben böyle yapmayacağım deyip gerçekten yapmıyoruz ama bazen de ister istemez gördüğümüz tek modeli olunca farkındalığımız da olmaz ise onu sürdürme eğilimimiz de oluyor. O yüzden farkındalık önemli ve adım atmak önemli.
Evet. Ama hani orijinal sorumuza geri dönersek Feyzullah, travmatik yaşantıları, çocukluk çağındaki travmatik yaşantıları önleme denen bir derdimizin olması lazım.
Galiba hocam bir travma olduğunda etkin müdahale ama ondan da önemlisi önleme.
Tabii. Ya bu aralar hep onun üzerine düşünüyorum Feyzullah. Önlemenin gücü, önlemenin önemi. Bir şey olduktan sonra herhalde yani travma ile ilgili çocukluk çağında travmayı yaşanan şeyleri en fazla tedavi eden kişilerden biri benim. İşi gücü bu olan bir adam benim. Yani tedavi edilebiliyor. Yaşananlar unutulmuyor tabii de. Onun kırdığı, parçaladığı zihni bir araya getirmek mümkün oluyor. Ama çok maliyeti çok yüksek.
Çok yüksek.
Yani çocukluk çağındaki travmaya uğramış olmanın hayata maliyeti çok yüksek. Yani kişinin bir kere davranışlarını bozuyor. Kişinin duygulanım ruh hali dengesini bozuyor. Kişinin dikkatini bozuyor.
İlişkilerini bozuyor.
Hafızasını bozuyor. Bu yüzden de akademik hayatını bozuyor. Yani çocuklar potansiyellerinin altında kalıyor. Çocuklar asi davranışlar gösteriyorlar. Çocuklar hiçbir şeye karşı inancı olmuyor. Mesela hani dindarlıktan uzaklaşmanın önemli nedenlerinden biri. Eğer bütün bunlar bana kendini dindar olarak dindar olduğunu iddia eden veya öyle davranan insanların eliyle olmuşsa, bu iş iyi bir şey değildir şeyine ulaşan bir kişi. Dindarlığı bozdu. Okul başarısını bozdu. Böyle davranım bozukluğu diyebileceğimiz asilik türündeki şeyleri bozdu. Yani bu riskli davranışları arttırdı. Kendini kesme, intihar girişimi, erkenden alkol alma, erkenden cinsellik, bu türden yaşantılara, okul devamsızlığı, kavgalara karışma, bunları arttırıcı bir etkisi var. Meslek yaşamına uyum sağlama zorluğu var. İlişkilerde sürekli bir çatışmaya yatkınlık hali yapıyor. Bir nevi bir kişi böyle hayatının yıllarını kaybediyor. Etkin bir şeye gelmiyor. Şimdi bu Amerikalıların meşhur bir çalışması var ya, ACE çalışması. ACE internete yazılırsa ACE diye mi okunuyor? ACE çalışması. Çocukluk çağı travması çalışması aslında.
Evet. Yetişkinlikte nelere yol açıyor?
Nelere yol açıyor? Çok basit. 10 tane travma türünü soruyorlar. 10 tane travma, işte dövüldünüz mü, cinsel tacize uğradınız mı, ailenizde bir duygularınız ihmal edildi mi, ailenizde bir ruhsal hastalık var mıydı, aileden kimse bir cezaevine düştü mü, 10 tane şey soru, travma sorusu. Bunlar başınıza geldi mi? Eğer diyelim ki Amerikan toplumunun %60'ı en az bir tanesini evet diyor. Eğer 4 tane veya üzerine evet demişseniz, madde kullanma oranınız 9 kat, intihar girişme oranınız diyelim ki, tam rakam hatırlamıyorum ama kat kat artıyor. Hatta bedensel bir hastalığa yakalanma riskiniz.
Obezite bile.
Artıyor ki zaten orijinali obezite çalışmasından kaynaklanıyor bu. Obeziteniz bile artıyor. Şimdi bu enteresan bir şey. Yani sadece sosyal şeyleri değil, bedeninizi etkiliyor, intihar davranışını etkiliyor, alkol bağımlı olmanızı etkiliyor. Çünkü zorlanan bir zihin, asiliğe kayan bir zihin rahatlatmak için ekstra yollar arıyor kendisine. Bu da her türlü bağımlılığa risk oluşturuyor. Bağımlılık süreçleri ve o riskli süreçler, hayatı düzenleyememe meselesi bedensel hastalıkların oluşma riskini arttırıyor. Yani sonuçta çocukluk çağı travmasını yaşamış olmak bir neslin, yani buna uğrayan kişilerin potansiyelini bozuyor.
Evet.
O zaman diyelim ki bunun bir nevi devlet politikası olması lazım. Eğer insan gücünüzü arttırmak istiyorsanız, mesela nasıl diyelim, Milli Eğitim Bakanı diyor ki işte ben bu memlekette yabancı dil bilme oranını arttıracağım. İşte dijital okur yazarlık oranını arttıracağım. Ben bu memlekette işte şu kadar insanı teknik okullarda okutacağım. Bir şey yapıyor. Aslında bir yandan da kim yapacak bilmiyorum ama Aile Bakanlığı mı yapacak, şey mi yapacak? Ben insanlarımı işte şu travmalardan korumak için şöyle bir program yaptım. Sadece travmaya uğramış kişiyi, yani şu andaki elimizdeki şeyler o, şuraya kadar gelebildik. Travmaya uğramış kişiyi tedavi etmek, dramatik travmaya uğramış kişiye o anda müdahale edecek şeyleri oluşturmak, mekanizmaları. Türkiye biraz yol kat etti onda. Ama daha yaygın olan, o dramatik olmayan ama çocuğun gelişimini bozan travmatik yaşantıların riskini azaltmak. Toplumu bu yönde, o hani well-being deniyor da, iyilik hali, iyi oluşunu. Çocukları travmadan, travmatik yaşantılardan koruyacak bir program geliştirmek.
Evet.
İyi fikir gibi görünüyor. Evet. Yani çünkü insandan daha kıymetli bir şey yok. Sırf devlet siyaseti politikası arasından düşünürsek bundan daha kıymetli bir şey yok.
Davranışlarını etkileyecekse, ilişkilerini, her şeyini etkiliyorsa ona yapılan yatırımlar da etkilenecek. O da bir aile kuracak ileride. Sonra o kişi çocuk yetiştirecek. Gibi böyle bir zincirleme, yine nesilden nesile aktarılma riski de var çünkü.
O yüzden ne yapıp edip böyle çocuklarda işte anne babalara yönelik travmayı azaltacak travmatik yanlışları azaltacak, o geliştirici şeyleri, pozitifleri arttıracak bir eğitim programını toplumsal katmanlara yaymamız lazım.
Evet. Peki hocam, ya bu nasıl belki anne babalık meselesi daha iyi öğrenilebilir? Hani önleyici bir şey açısından dinleyenlerin, hani bir devlet politikası haricinde bir anne babaların belki yapabileceği, kendi çaplarında uygulayabilecekleri, anne babalığı daha iyi öğrenmenin yöntemleri neler olabilir diye soracağım. Ama bunu kısa bir aradan sonra bu konuya girelim, bölünmesin. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Sevgili dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Zihin Okulu'nda anne babalığı, daha doğrusu çocuklarımızı travmadan korumanın aslında ilk bölümde öneminden, maliyetlerinden ve öneminden bahsettik. Devlet düzeyinde bu konuyla ilgili belki politikaların yeniden düzenlenmesi, daha etkin halde çocuklarımızı koruyacak travmadan önleyici hizmetler kapsamında neler olabilir diye konuşurken, anne babaların öğrenmeyle ilgili yapabilecekleri neler? Yani çocukların hem travmadan korumak bir yana, bir taraftan da onları geliştirecek doğruları öğrenme yöntemleri neler olabilir? Bununla ilgili tavsiyeleriniz neler olabilir hocam?
Fezla, bu meseleyi önemsiyorum. Yani bu meseleyi üzerine düşünerek biraz mesai verdim. Biraz anne babalık öğrenilebilir mi? Böyle bir şeye gerek var mı? Aslında ilk soru şu: anne babalık öğrenilebilir mi?
Hani içgüdüsel değil mi? Yani
içgüdüsel değil mi? Mesela şey, nasıl diyelim? Biz çocuklara yürümeyi öğretiyor muyuz? Yok. Çocuklar zamanı geliyor, ayağa sürünüyor, başlarını dik tutuyor, sürünüyor. Sonra kendiliğinden tak tak tak yürüyor. Biz onlara bir yürüme eğitimi vermiyoruz yürüme için. Yani o doğal yürümek gibi kendiliğinden öğrenen bir şey mi? Ne oluyor? Derim ki kendi anne babasının nereden öğrenecek? Anne babasının halini. Aslında bir açıdan yürümek gibi değil. Niye? Çünkü yürümekte, dil öğrenmekte biyolojik yapımız buna göre tasarlanmış. Tamam. Bizde şöyle şeyler var. Bir yönüyle yürümek gibi. Nasıl? O çocuğa yönelik bir sevgi, şefkat, duygu biyolojik olarak var. Yani biz kimseye şöyle bir şey öğretmiyoruz. Yani çocuklara bağlı olmakla ilgili bir duyguyu öğretmiyoruz. Çünkü o anne onu karnında taşıyınca ona karşı bir bağlanma oluşuyor zaten. Doğal haliyle anne onu bir şey gibi, bütün canlılar dünyasında olduğu gibi anne de baba da onu koruyor. Doğal haliyle zaten bir şey var, Allah'tan böyle olmasa buraları bir şey gibi öğretilebilecek bir şey değil bu.
Hayat dururdu.
Dururdu, yürümezdi. Şimdi bu anlamda bu işin biyolojik güdüden olan, yaratılışımızdan olan, fıtratımızda olan, çocuğa düşkün olma, ona bakım verme, onunla ilgilenme, onu sevmeyle ilgili bir yapısal yatkınlığımız var. Yürümeyi öğrenme, dili öğrenmek gibi. Tamam, buraya kadar doğru. Ama yani bir yandan da çocuğu terbiye etmek, çocuğu yetiştirmek diye de bütün insanlık tarihi boyunca bir mesele var. Burası kendiliğinden değil. Çünkü tamam, o sevgi vermeyle ilgili şeyler doğal haliyle var da, ama bunu uzun vadeli çocuğu yetiştirme, geliştirme, eğitim etme, terbiye etme, talim etme ile ilgili şeyde bir insanlık bir birikim yapıyor. Eskiden beri bütün kitaplarda tavsiyeler var bununla ilgili.
Çocuk terbiyesiyle ilgili.
Evet, böyle bir dert var. Demek ki buranın bir öğrenilebilir bir tarafı var. Öğretilmeye ihtiyaç olan bir tarafı var. İşte bunun modern dünyadaki yolu, yöntemi nasıl olmalıdır? Nasıl bir yöntemle? Yani sadece anne babamızdan gördüğümüz, sosyal medyada karşımıza çıkan bir şey midir bu? Bunun derli toplu metodolojisi nasıl olabilir? Benim düşündüğümde, kendimin ulaştığı nokta, bence 5 tane şey yapmak lazım. Birincisi, Çocuk yetiştirme, sayayım önce istersen evet. Feyzullah. Bak evet. 5 tane şey yap. Çocuk yetiştirme ile ilgili anne babalığı öğrenmede 5 tane yöntem öğreniyor. Bir tanesi 3 tane kitap okusunlar. 2 çocuk yetiştirme ile ilgili bir tane atölyeye katılma, workshop'a, atölyeye katılma. 3 kendi çocukluk deneyimleri üzerine yazılı düşünme. 4 kendi çocuk yetiştirme pratiği üzerine 3 ayrı zamanda 1 saat düşünme. 4 çocuğunuz özel bir durum ve 5 çocuğunuzun özel bir durumu varsa o alana yönelik özel bilgilenme. Ne demek bu? Bu aslında böyle bir bütüncül yaklaşım. Kişinin kendi anne baba deneyimini, kendisi üzerine düşünmeyi, kitaptan bir yetenek getiren bir beceriden ve özel duruma yönelik bir bütüncül bir yaklaşım aslında. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi insanlığın okur yazar olması demek, okuma yazmak bilmek demek değil. Mesela dijital okur yazarlık demek, dijital işleri yapabilmek demek. Finansal okur yazarlık demek, parayı nasıl yatırılır, nerede yatırılır, belli bir düzeyde kişilerin bu bilgiyi bilmesi demek. Aslında çocuk yetiştirme okur yazarlığı demek, insanlığın bu alanda biriktirdiği bir bilgiden faydalanmak demek. Ben bir sınır düşündüm. Hani insanlara onlarca yüzlerce teorik bir mesele değil bu. Bir uzmanı bu işe çalışacak. Ama benim kanaatim aşağı yukarı 3 tane kitap insanlığın bu alanda ürettiği bilginin %90'ını karşılar gibi geliyor bana.
Yani çok da ne diyorlar? Çok da abartmamak lazım.
Çok da abartmamak lazım. 3 tane kitap okunabilir. Aşağı yukarı insanlığın bilgisinin bu alanda oluşturduğu şeyin %90'ını oluşturabilir. Biraz bu böyle hani bu farklı ekollerden olan 3 tane kitap seçmek lazım. Bu içeriğine hakim olmak lazım. O kitapları böyle el şeyi gibi elinizin altında tutmanız lazım. Zaman zaman bakmanız lazım. Onu böyle zihninizi etkilemesine müsaade etmeniz lazım. İçeriğine hakim olmanız lazım. İlmihal bilgisi gibi bir şey.
Evet.
İkincisi maalesef daha henüz yok ama çocuk yetiştirme ile ilgili bir atölyeye katılma. Atölyeye katılmak dediğimiz şey şu. Hani biz şu anda yapmaya hazırlanıyoruz ya. Anne babalık atölyesi.
Evet.
Eskiden de vardı. Anne babalık okulu.
Anne baba okulu evet.
Okulu evet.
Ama hepsi gene annelerin katıldığı şeyler evet. Oluyordu, eğitimler oluyordu hep.
Yani her zaman anne baba daha şey, beraber olması daha önemli bir şey. Ama bu programa mesela Mutlu Evlilik Atölyesi'ndeki gibi tek bir iki harfeden almayacağız diye bir şey yok. Çünkü genellikle çocuk yetiştirmede anne babaların uyuşma ve birilerini dinleme oranları daha yüksek. Bir tanesinin katılımına izin vermek gerekiyor. Ama biz yine de atölye programını mesela iki eş yan yana oturacak, kendi çocukları için planlayacak şekilde oluşturduk. Şimdi bu atölye çalışmasını niye şey yapıyor? Atölye çalışması beceri oluşturuyor. Bir kitap bilgi veriyor. Konferans dinlerseniz bilgi veriyor. Mesela
bilgi
dikkat edin.
Farkındalık.
Konferans demiyorum. Konferans dinleyin demiyorum. Seminer dinleyin demiyorum. Zararı yok da. Ama workshop diyorum yani atölye diyorum. Ne demek? İdeali sen ve eşiniz oturuyorsunuz. Atölye 4 saat mi? Bir gün mü? Orada o atölyenin öğretmeye çalıştığı bir takım beceriler var. Siz o bilgiyi kendi çocuğunuz için özelleştiriyorsunuz. Kendinize özgü plan yapıyorsunuz. Kendi durumunuza göre planlıyorsunuz. Ne yapacağınızla ilgili çalışıyorsunuz. Bu daha bir beceri kazandıran bir şey. Bir, sırf bilgi değil, bilgi alıyorsun. İki, bunu özel senin çocuğuna, sizin şeyine planlama becerisi kazanmış oluyorsun. Bu özelleştirme, özgün hale getirme meselesi. O yüzden bunun sanki bir tanesi yeterli gibi görünüyor bana. Aşağı yukarı bunların da içerikleri büyük oranla birbirlerine benzer. Üçüncü şey, kendi çocukluk deneyimleri üzerine yazılı düşünme. Yani burada yapacağımız şey şu, oturup elimize kağıt kalemi alıp, ya ben nasıl bir çocukluk ortamında büyüdüm? Bu ortam bana olumlu olumsuz nasıl etki etti? Çocuklukla ilgili hatırladığım pozitif veya negatif anılar nelerdir? Annem babam nasıl bir çocuk yetiştirdiler? Onların şu pratikleri, hatırladığımız pratikleri çocuk yetiştirmek, eğitmekle ilgili yaptığı yanlış, güzel şeyler veya olumsuz şeyler. Bir nevi deneyim kazanıyorsunuz. Çünkü insanın kendi yaşantıları üzerinden olduğu şeyler bilgi sağlayabilir, bir farkındalık oluşturuyor. Çünkü bunlar zaten sizi etkileyecek. Siz onun üzerine bilinçli düşünerek aslında o gelen şeyi de bir nevi terbiye etme şansı oluyor. Hem deneyimi alma şansınız oluyor, hem de gelenin farkına vararak terbiye etme. Çünkü bunu yapmadığınız zaman oradan gelen alışkanlıklar olduğu gibi güçlü bir şekilde size yansıyabilir.
Evet.
Kendi hem sizi güçlendirebilir hem terbiye etmeniz gerekir o geçmişteki şey. Sonra eğer anne baba olmuşsanız siz şu anda ne yapıyorsunuz? Ben anne babalık tarzım ne? Spontan yapıyoruz ya çoğu zaman mesela bu soruyu sorsak insanlar daha önce bunun üzerine pek düşünmüş olmuyorlar. Denedim ben. Spontan yapıyoruz.
Aslında evet. Yani bir de şey oluyor hocam. Bir olaydan, bir sıkıntıdan, bir krizden sonra oluyor. Olurken de genelde kendini suçlamayla, işte kendi anne babalığını, yani diyelim bir arada bir sıkıntı oldu, çocukla bir gerilim yaşandı, bir mesele oldu. Ondan sonra oturup biraz düşünme şeyi çok oluyor. Ama bu düşünmede ruminasyon dediğimiz daha böyle geviş getirme gibi, daha suçlayıcı oluyor. Bir analiz gibi de olmuyor. Sizin orada, burada tavsiyeniz nötr zamanlarda özellikle.
Tabii. Nötr zamanlarda analiz şeklinde 3 ayrı zamanda ve her üzerinde bir en az bir saat. 3 ayrı zaman lafını da bilerek kullanıyorum. Benim kanaatim şöyle bir kanaatim var. Herhangi bir mesele üzerine 3 ayrı zamanda 1 saat düşündüğümüzde o meselenin %99'unu, 95'ini kavramış oluruz. Daha tekrar tekrar üzerine çalışmak pek de bir şey sağlamaz. Bir matematik problemi çözmeye kalkmıyorsak hani orada bile tıkanırız zaten. Hani beni bir şeyden sonra çözmediniz mi? 3 ayrı zamanda aşağı yukarı bir saat. Hani bunun mutlak anlamdaki bir testi yok bir saat şey ama ve biraz da yine de yazılı. 3 ayrı zamanda bir saat böyle bir yazılı. Ya yani ben şöyle davranıyorum, şöyle yapıyorum. Galiba anlayışım şu. Çocukların şöyle yetiştirmesine inanıyorum. Şöyle yapıyorum. Eşim nasıl yapıyor? Bizim evde çocuklar bundan nasıl etkileniyor? Bu şeyin şimdiye kadarki güçlü şeyleri, negatif şeyleri ne? Şimdiye kadar okuduğum şeylerle, kitaplarda, katıldığım şeylerde ne kadar uygun? Bir takım gerilimler var. Hangisi yolu seçmem lazım ben? Gibi bir nevi kendi planını oluşturuyorsun aslında. Bunu da bu kendi şeyini düşündükten sonra oturup kendi anne babalık planını, felsefeni oturtuyorsun. Burada bir şey daha var. Bazen çocuğunuzun özel bir durumu vardır. Bu plan yetmez o zaman. O özel durumu eklemeniz lazım. Ne demek özel şey? Yani çocuğunuzun diyelim ki otizmi vardır, dikkat eksikliği vardır, zeka geriliği vardır, çekingenliği vardır, kaygılı bir çocuktur. Bu tür durumlarda o işin doğasını da öğrenmeniz lazım. Yani diyelim ki otizmli bir çocuğun annesi babası olmak. Dikkat eksikliği olan bir çocukla beraber çocuğun ebeveyn olmak. Kaygılı bir çocukla çalışmak. Eğitimle uğraşmak gibi. Orayın özel bilgisini de eklemeniz lazım. Yani diğer 4 tane şey geçerli. Artı özel bir durum var ise.
Evet.
Bu özel durumu da. Ya da diyelim ki işte boşanmış bir çocuk yetiştiriyorsanız. Boşanmış şeyle ilgili bir ekstra bir şey var.
Tek ebeveynliyseniz
oradaki şey veya diyelim ki yetim bir çocuk yetiştiriyorsanız bunun şeyle ilgili özel bir bilgiyi de dikkate almanız lazım. Şimdi bütün bunları eğer bir araya getirdiğinizde aslında bir nevi kendi anne babalık felsefeniz oluşmuş oluyor. Sonra bunu zaman içinde bir revize etmeniz lazım. Şimdi bu yöntemin, bu beşli yöntem şey sağlıyor size. Çoğul kaynaktan beslenmeyi sağlıyor. Kendi tecrübelerinizi aktarmayı sağlıyor. Kendi mesele üzerine düşünmeyi sağlıyor. İnsanlığın birikimi üzerine sağlıyor. Buradaki diyelim ki metinlerden bir tanesini mesela diyelim ki dindar biriyseniz dini çocuk yetiştirmeyle ilgili olabilir. Yani bir tanesi diyelim ki işte bir iki tanesi psikologlardan olabilir. Bir tanesi diyelim ki dini yetiştirme şey açısından olabilir. Kültürel kodlarınızı ekliyorsunuz buna. Bu böyle bir çerçeveleniyor zihninizde. İster zihinsel çerçeveli, ister yazılı çerçeveli. Bunu da pratikte uyguluyorsunuz. Zaman içinde de bunu gerekirse revize ediyorsunuz. Bu böyle farkında olma, bilinçli bir anne baba olma, insanlığın bu anlamdaki birikimlerini bilme. Bu bariz hatadan korur mesela. Bariz hatadan korur. Bariz bir iyi olan şeyleri çocuğa hayatına getirme bilinci getirir size.
Evet. Tabii bu şey kaynakların doğru kullanılması, doğru seçilmesi de önemli gibi. Şimdi internet, sosyal medya üzerinde birçok bilgi dolaşıyor. Birçok bilgiyle karşı karşıyayız. Bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız. Çok fazla kitabi bilgiye kalmak da, hani işte size o yüzden bir rakam verdiniz, 3 dediniz, hani bir ortalama. İşleri karıştırmamak da önemli. Bu sefer aşırı kaygılı ebeveynler de oluyor. Yani o kitaptan o kitaba, kitaplar içerisinde boğulmak, doğruyu yanlışı karar verememek, yaptığı hiçbir şeyden emin olamamak, yani çocuğumu travmatize ediyor muyum kaygısıyla, işte yanlış mı yetiştiriyorum, ağladı, eyvah ne yapacağım gibi, buna da neden olmayacak şekilde sakin ama sistematik ama bilinçli, köklerinden, geleneklerinden de dediğiniz gibi şey alan, feyiz alan, bilgi alan, anne babasının o yetiştirme tarzını da süzgeçten geçirip o bilgeliği de kullanan ama modern o bilimin ürettiği bilgiyle de alan bir anne baba modeli, evet. Ebeveyn modeli.
Tabii, tam da öyle. Yani bir kendi deneyimi üzerine düşünüyor. Kendisinin yetiştirilmesinin, kendisinin yetiştirmesinin üzerine düşünüyor. Kendisine yapılan anne babalığın etkisi, kendisinin şu an yaptığı üzerine düşünüyor. Bir farkındalık kazanan bir şey. İki, dış çevreden bilgi alma. Bunu da çeşitlendiriyor. Yani psikoloji alanından, pedagoji alanından ve dini alandan.
Evet. İnanan biri ise, dinlerse, işte yani kökleri ve gelenekleri. Tabii çocuğun da bu anlamda gelişim özelliklerini de dikkate alarak. Tabii. Özel bir durum varsa ona göre. Yani tabii. İşte otizmli bir çocuğa sahip bir anne babanın işte gidip başvurması gereken tabii. yerler var. Alması gereken onun özel eğitimler var. Çocuğun ya da hiçbir şey olmasa bile gelişim basamaklarından, gelişim evrelerinden haberdar olması da önemli.
İşte burada problem şu, mesela bu 5 yöntemden hangilerine ulaşılabilir? Aşağı yukarı şu anda ulaşılmanın zor olan şeyi bir atölyeye katılma. Kitap işi kolay. Çünkü yüzlerce kitap var. Hangi 3 taneyi seçmek belki biraz sıkıntı belki olabilir orada, ama evet. Seçilebilir. Kendi çocukluk deneyimleri üzerine düşünme yapılabilecek bir şey. Kendi çocuk yetiştirme pratiği üzerine 3 ayrı zamanda birer saat yazılı düşünme yapılabilecek bir şey. Çocuğunuzun özel durumu varsa o alana yönelik bilgilenme, o da mümkün. İşte bu eksik olan halka veya yaygın olmayan, kolay ulaşılması olmayan halka bir atölyeye katılma. Çünkü aşağı yukarı çocuk yetiştirme ile ilgili bir kitap veya katılmak oranı, yani okumak herhalde neredeyse herkes bir şekilde, herhalde neredeyse bir iki tane var. Zor bir şey değil. Ama bu atölye meselesi nadir gibi. Yani bir anne babalık okuluna, atölyesine toplumun yüzde kaçı katılmıştır diye bir soru sorsak herhalde binde biri değil.
Evet.
O 100 binde biri desem abartır mıyım? Yani çünkü şöyle bir problem var. Bu alanda devam eden program yok. Çok basit mesela, diyelim ki şimdi bakın biz kendi kendimize soralım. Dinleyiciler kendi kendilerini sorsunlar. Anne babalık şu anda diyelim ki ben diyelim anne babalık okulu veya anne babalık atölyesi pratik eşimle beraber katılacağım bir uzman eşliğinde kaç tane seçeneğim var? Daha doğrusu biraz da şöyle kriterleri şöyle yaparsak. Kaç tane program var? Yani seminer mümkün. Belediyeler düzenliyor. İnternete yazdığımızda filan kişi bir yerde seminer veriyor. Psikologlar bunu farkına vardı ve yapmaya çalışıyor. İyi bir şey bence.
ya da YouTube'da vesaire, sosyal medyada birçok şey dinleyebiliyoruz.
Dinleyebiliyoruz, var. Yani orada bir şey var ama benim kastım bu böyle hani Positive Parenting program vardı ya, Triple P. Hı hı. Ve Incredible Years diye şey var, programlar. Bunlar böyle yıllardır devam ediyor. Hangi mesajı niye vereceği üzerine çalışılmış, eğitim müfredatı oluşturulmuş, daha neyi nasıl yaptıracağı üzerine bayağı bir çalışılmış, oturmuş programlar. Evet. Türkiye'nin bu anlamda bir sıkıntısı var. Türkiye'de insanlar bunun farkına varmış durumda. Ben bunu pozitif bir gelişme olarak olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen önümüzdeki 5-10 yıl içinde bizim de artık uzun süreli devam eden programlarımız olacak.
Evet.
Birçok çaba var eş zamanlı.
Evet.
Olumlu çaba. Çabalardan biri de bizim geliştirdiğimiz program. Bakalım. Yani ama nasıl diyelim ki milli araba yapıyoruz ya. Bir eş gelişti, eş ilişkilerini geliştirme, anne babalık eğitimi, bir böyle manevi, psikolojik, sosyal iyilik halini geliştirme gençler için bir program. Bunların da olup böyle toplumda yaygınlık kazanması gerekiyor. Mesela bazı devletler artık bunu başarmaya başladı. Hı-hı. Avustralya gibi. Bunları yayıyor toplumun geneline. Yani bu bir yeni bir trend. Aslında yeni bir trend değil de bize insan gücünün psikolojik, psikososyal olarak arttırma.
Evet. Daha dirençli, daha dayanıklı mesela çocuklar yetiştirme.
Çünkü bu sefer uzun vadede sürekli antidepresan kullanan şeye dönüyorsun. Şimdi niye antidepresan kullanıyor herkes? Niye Türkiye'de 7 milyon kutu antidepresan satılıyor? Eleştirileri başlıyor ya.
Evet.
Herkes oraya takıyor. Kardeşim hiç kimse boşu boşuna ilaç almayı sevmez. Antidepresanlar da kimseye keyif vermiyor. Keyif veren ilaçlar değil. Hatta yan etki profilleri de var. Ben şimdiye kadar antidepresan kullanmaktan zevk alan bir insan görmedim. Her biri mecbur kaldıklarını hissettikleri için kullanıyorlar.
Düşünsenize aylar boyu her gün işte belli bir miktarda her gün onu kullanmanız evet. lazım. Antibiyotik kullanırken bile ne kadar zorlanıyoruz evet. yani.
Haz vermiyor ki. Hani diyelim ki bağımlılık ilacı gibi olsa, keyif veren bir şey olsa o anda. Hiçbir haz da bir aslında sıkıntı veriyor.
Sıkıntı veriyor.
Yani ama toplamda insanlar bundan faydalandığı için tamam bunun bir kısmı bilinçsiz kullanım antibiyotikteki gibi. Yani bazı diyelim ki kişiler ya bir şehir suyuna antidepresan katmak gibi böyle biraz moralim bozuk diye antidepresan yazılıyor olabilir. Kabul bu yanlışlar var. Geçmişte ilaç firmalarının etkisi vardı. Şimdi antidepresanlarda ilaç firmalarının etkisi de yok. Çünkü piyasa değerleri çok yüksek değil. Hı hı. Ona baksak bitkisel ilaçların televizyon reklamları çok daha yüksek. Çünkü para orada.
Evet.
Antidepresan ilaçlar artık oturduğu için firma formatı belli, şeyi belli, ucuz şeyler. Esas para şu anda bitkisel ilaçlarda.
Evet.
Onu eskisi gibi ilaç firmalarının etkisi de olduğu da söylenemez. Belki geçmişten gelen bir etkinin kümülatif birikiminden bahsedilebilir ama temel şey o değil. Aslında temelde insanların sıkıntıları, ihtiyaçları var. Bunları da engelleyebilmek aslında o güçlendirme, dayanıklı olma, gelişme şeyini güçlendirmek gerekiyor. Yani antidepresana ihtiyaç duyabilecek insan sayısını sıfırlamanın imkanı yok. Çünkü bir kısmı biyolojik, yapısal. Ama önemli bir kısmı bu türden böyle dayanıklılık projeleri geliştirilerek engellenebilir ancak.
Evet, burada çok ileride ciddi bir psikolojik ve maddi, ekonomik ne derseniz deyin maliyetleri düşürecek bir eylem olabilir diyelim. Ve bugünlük müsaade isteyelim kıymetli dinleyenlerimizden. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.